Gönül Sedası'ndan hayırlı günler, hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Bir aradan sonra yine beraberiz, gönüllerimiz beraber. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir gönül sedasında daha birlikteyiz.
Değerli hocam, dünya bir yangın yeri. Öyle şeyler oluyor ki bizler dinlemekten hicap duyuyoruz.
Evet.
Kulaklarımız keşke böyle bir şey işitmeseydi, gözlerimiz böyle bir haberi görmeseydi diyoruz. Dünya adeta merhamet eksikliğinden ve utanç eksikliğinden can çekişiyor. Haya duygusu, haya perdesi yırtılmış.
Evet.
Öyle denir ya. Hele de dünyanın en kudretli gibi görünen, madden kudretli gibi görünen insanların müptezel bazı şeylere yönelmeleri ve İnsanlık şerefini de ayaklar altına alan, sadece kendilerini değil karşılarındaki insanı da nesneleştiren, kendilerini de adeta hayvandan aşağı bir neticeye, bir seviyeye derk eden, o iğrenç şeylerini duydukça hepimiz adeta ruhen kirlendik. Ve burada haya duygusunun önemi bir kez daha ön plana çıktı. Haya aslında insanın kendi içinde yol gösterici bir rehber, bir onu haddi aşmaktan alıkoyan bir fren gibi, bir fren tertibatı gibi, içsel şefkatli bir rehber gibi. Yani gidebilirsin o yoldan ama gidersen haddi aşmış olacaksın. Allah'a karşı gelmiş olacaksın. Kendi iyi benliğine, kendi değerlerine karşı gelmiş olacaksın. Bundan eğer hala kaldıysa tabii o nüve, utanacaksın dedirten ve bir kötü fiili olmadan önce önleyen bir şey aslında haya.
Tabii.
Yani bir önleyici. Şimdi utanç fiil olduktan sonra ortaya çıkıyor. Fakat haya sizi kötülükten, aşırılıktan, azgınlıktan men eden bir şey.
Evet.
Ve bütün bunlar aslında bir yandan da insanın Nemrutlaşmasından, firavunlaşmasından, kendini tanrı ilan etmesinden kaynaklanan şeyler. Bu insanlara bakıyorsunuz, yani dünyanın bu kadar açlıkla, yoksullukla sınandığı bir dönemde bu insanlar artık parayla, varlıkla obez hale gelmişler. Paylaşmıyorlar da yeterince. Böyle bir düzen de kurulsun da istemiyorlar. Fakat nefisler de azgınlaşmış. Nefisler de kendinden başkasını göremez hale gelmiş. Nefis azgınlaşınca artık onu kötülükten men edecek fren tertibatları da kalmamış. Ben biraz uzattım.
Estağfurullah.
Sizinle estağfurullah. Biraz bu konuda konuşmak istiyorum. Çünkü evet, yani idealleri, ufku, güzellikleri konuşmak fevkalade önemli. Fakat dünyanın zaman zaman dünyanın kimi bölgelerinde, kimi insanların düştüğü bu acınacak durumları konuşmak da önemli. Nereye dikkat etmemiz gerektiği, fren tertibatımızı nasıl kurmamız gerektiği, kendi kendimizi nasıl frenlememiz, nasıl haddi aşmak konusunda kendimizi terbiye etmemiz gerektiği ile ilgili de dersler ihtiva edecektir diye ümit ediyorum bu konuşmamız.
İnşallah.
Buyurun efendim.
İnşallah. Başlangıçta söylemiş olduğunu bir husustan başlayalım. Şimdi dediniz ki, gözümüz keşke bu yazıları görmese, kulağımız bu haberleri işitmese. Bu çok mühim bir tespit. Neden? Çünkü gözden ve kulaktan iletilen haber kalbe intikal ediyor. Ve kalp bu haberleri değerlendiriyor. Dolayısıyla göz ve kulak birer vesile, birer vasıta. Esas burada mühim olan kalp. Bizim kalbimiz bu haberlerle kirleniyor, paslanıyor, isleniyor. Dolayısıyla kalbin safiyetini muhafaza etmek için mümkün mertebe bu haberlerle aramıza ciddi bir mesafe veya bir filtre kurmamız gerekiyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şöyle, bu hadiselerin ortaya çıktığı toplumsal yapılara baktığımızda bunlar, tırnak içinde söylüyorum, dünyanın en mütekamil, en gelişmiş, en zengin, en kudretli, en demokratik, felsefede, bilimde, sanatta en ileri gitmiş toplumu olarak görünüyor. Böyle takdim ediliyor insanlara. Gördüğümüz hadise bu. Hı hı. İşte hele İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika için söylenenler bunlar. Orada öyle bir hayat var ki insan hakları, insan özgürlükleri, refah, saadet hepsi orada. Şimdi bu hadiseleri görünce görüyoruz ki tam tersi cereyan etmiş. Dolayısıyla bir de böyle bakmak lazım. Belki ilk söylenecek olan şey şu. İnsanlar belli standartlar vaz ediyorlar. Standartsız, normsuz, kaydesiz bir hayat bahis mevzu değil. Cenab-ı Allah bu kaideleri vaz eden, bunlar seküler kaideler, aklın ürünü olan kaideler, düşünmüşler ve vaz etmişler. Bu kaideleri yine bu kaideyi vaz eden insanlara çiğnettiriyor. Çöp oldu bu kaideler. İnsan hakları, refah, dünya, sağlık, gelir seviyesi, özgürlükler, temel hak ve hürriyetler, bunların hepsi çöp oldu ve bu kuralları, bu hakları, bu prensipleri vaz eden insanlar tarafından çok sert bir şekilde ihlal edildi ve en krem tabakası dünyanın bunları ihlal etti. Bu ihlalleri de biz yine o insanların ürettiği, ortaya koyduğu iletişim devrimi sayesinde görüyoruz. İç içe hadiseler. Eğer o insanlar bu iletişim devrimini yapmasalardı biz bunlardan bu kadar haberdar olamazdık. Dolayısıyla burada ibret içinde ibret var. Bir, beşer bir kural koydu. Evet. Bu kuralı koyarken dedi ki beşer, ben ilahi kurallara itibar etmiyorum. Bunlar gericiliktir. Bunların artık bu çağda yeri yoktur. Böyle söyledi. Ve bunu da insanlara kabul ettirdi. Maddi ve teknolojik üstünlüğü sayesinde ister istemez insanlar kalben evet demeseler de fiilen boyun eğdiler. Ama bu kuralları yine aynı bu kuralı koyan toplumsal yapı göz göre göre pervasızca ihlal etti. Kendi koyduğunu kendi yok etti. Bunu da yine kendi ürettiği teknolojik aletlerle insanlar gördüler. Saklayamaz hale geldiler. Saklamak isterlerdi ama beceremediler. Birinci etapta söyleyeceklerim bunlar.
Evet.
İkinci etapta kısa bir isterseniz çok başta da söyleyeyim sadece. Tabii. Beşer kendisi kendini frenleyecek, fren tabirini kullandınız. Kendisi kendini düzene sokacak. Kendisi kendini tanzim edecek, dünya hayatını düzenleyecek kuralları kendisi koyamaz. Koydum zanneder.
Evet. Kendine doğru büker daha doğrusu.
Büker, ihlal eder.
Evet.
Yok eder. Tabii. Bükmek bile hafif kalıyor Kemal Bey.
Tabii tabii.
O an hafif böyle tahrif değil. Tamamen yok ediyor. Üstünü çiziyor. Çöpe atıyor.
Evet. Kıymetli hocam, aslında İnsanı latif bir varlık olarak mı tanımlıyoruz? İnsanı yırtıcı bir varlık olarak mı tanımlıyoruz?
Her ikisi de.
Her ikisi de, fakat kadim felsefe ve maneviyat insanı latif olarak görmek istiyor. Hedef olarak letafeti, tabii, zerafeti koyuyor.
Tabii, tabii, çünkü artık yaşayamayız dünya üzerinde. Ve insan insanın kurdudur, böyle bir felsefe evet, olur mu?
İşte ben bu insan insanın kurdudur felsefesinin ekonomide, biyolojide, psikolojide, her yerde karşımıza çıktığını düşünüyorum. İşte laissez-faire, laissez-passer ekonomisi. Evet. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Altta kalanın canı çıksın ekonomisi.
Evet.
Biyolojiye baktığınız zaman sadece güçlü olanlar ayakta kalır.
Darwinizm.
Evet. Seleksiyon. Darwinizm ve onun sosyal sahaya tatbiki. Evet. Sosyal Darwinizm. Yani bir insan toplumun altında kalıyorsa o hak etmiştir zaten. Toplumun üstünde kalanlar zaten güçlü oldukları için oradadır. Dolayısıyla bu bir doğal seleksiyondur.
Evet.
Yani eleğin altında kalan elensin gitsin. Onu yağ kaldırmamıza, onun elinden tutmamıza gerek yok düşüncesi. Yine psikolojide insanın hep böyle karanlık kuvvetlerin tesirinde kötücül bir varlık olduğu düşüncesi. Freud'a bakarsanız çok karanlıktır yani insanın ruhu. İyicil şeyler pek azdır. Hep böyle bir gulyabaniler insanı bilinç dışında cirit atar. efendim. Yani bu insan insanın kurdudur anlayışının pek çok alanda tezahürlerini görüyorsunuz. Halbuki daha dayanışmacı bir varlık olarak insanı resmedebiliriz. Yani kainatı bütün varlıkların birbiriyle yardımlaşma içinde olduğu, birbirinin rahmına değil birbiriyle beraber, birbiriyle yardımlaşarak dostluk içinde de hayatını devam ettirdiği ekolojiler olarak da düşünebiliriz. Bize hep bir çatışma vaaz ediyor bu bakış.
Evet.
Ve çatışma olunca kainata da böyle bakıyor. Kainata da yağmalanacak bir yer olarak bakıyor. Allah'ın onun hizmetine verdiği, ona musahhar kıldığı bir varlık olarak değil. Yağmalanacak.
Bu ama bir şey. Modernitenin evet. Bakışı böyle, evet.
Evet
ama modern insan bu.
Evet, bu bizim bakışlarımızda da sirayet ediyor. Ondan sonra insana da bakarken suistimal edilecek varlıklar görüyoruz. Yani bana ne faydası var? Kapitalizmin belki en büyük ve en görmezden gelinen yan tesirlerinden bir tanesi insan ilişkilerini de metalaştırması.
Maalesef.
Yani kullan at insanı,
evet,
da.
Evet.
Menfaatine uygun olanı kullan, bir süre onunla iyi geçin, köprüyü geçinceye kadar tabir caizse ayıya dayı de, sonrasında at bir
başka birisini bul.
Sonra başka birisini bul.
Böyle, aynen böyle.
Yani insan ilişkilerindeki maddileşme ruhu da çok çoraklaştırıyor maalesef. Eskinin bir menfaat olmadan efendim birbirine giden, birbirine veren, birbiriyle paylaşan insan tipinin yerini hep bir menfaat, bir çıkar gözeten insan tipi almaya başladı. Bu da toplumsal güvenin altını oyuyor maalesef. Bir kadim dua var. Daha doğrusu Peygamber Efendimizin bir sözü var. Selam üzerine olsun. Kadim zamanlardan beri tüm peygamberler aynı şeyi söylemiştir diyor. Utanmıyorsan dilediğini yap.
Evet.
İnsanın içinde bu içsel ahlak olmadıkça, o da demin fren tertibatı dedim, o vicdan zarafeti olmadıkça insan utanmaz ve dilediğini de yapar ve bunun sonucunda da daha da kaotik bir dünya.
Yaşanmaz bir dünya olur. Aynen öyle. Bu işte içindeki utanma duygusunun da kaynağı onun inancıdır, imanıdır. Kendinden çok daha üst bir varlığa iman edip o varlığın tebliğ buyurduğu hususlara riayeti hayatının düsturu haline getirirse düzenli bir dünya ile karşılaşırız. Nizam-ı alem dedikleri. Aksi halde fitne zuhur eder ki şu anda dünyada olan odur. Hı. Beşerin koyduğu kural beşeri bağlayamıyor. Hı hı. Her ne kadar deseler ki, yani modernitenin çıkış noktası kiliseye bir tepkiydi. Dediler ki bizim Tanrı'nın cennetine ihtiyacımız yok. Biz aklen öyle bir dünya kurarız ki bu dünya bir yeryüzü cenneti olur. Hı hı. Aydınlanma filozoflarının sözleri buydu.
Tabii.
Ama bu mümkün olmadı. Şimdi görüyoruz ki Amerikan özgürlük ve Fransız ihtilal bildirgeleri, bunlar temel metinler Batı'da, bu metinlerin hiçbir kıymeti yokmuş. Bu metinlere dayalı kurulan kurumların da hiçbir kıymeti yokmuş. Hepsi belli bir gücün elinde toplandığı anda o güç dünyanın diğer kısmını fevkalade kötü bir şekilde istismar ettiği gibi kendi içinde de çok kötü işler yapıyormuş ve bunun da neticesinde bir büyük bir ahlaksızlık yumağı ortaya çıktı. Hı hı. Bu kuralı biz koyduk ama biz ihlal ediyoruz hadisesi. Dolayısıyla bir müteal kudrete insanın varlığını inanması lazım ki dünya yaşanabilir hale gelsin. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi eğer ilişkilerimizde sadece menfaat söz konusuysa bu dünyanın yaşanabilir bir hali yok. Şimdi diyorlar ki efendim orman kanunu mu? Orman kanununda biraz evvel sözünü ettiniz. Güçlü olan hayatta kalıyor. Ama bir ekolojik denge var. Güçlü olan, güçsüz olanı kendi gıdası olarak alıyor. Ama o anda tatmin olduğu anda işin peşini bırakıyor.
Hırs, bir tane daha avlayayım, depolayayım demiyor.
Hırs evet, yok çünkü.
Evet.
Günübirlik yaşıyor.
Günübirlik.
İnsanda o içgüdü var. İstiyor. Ama bir de hırs var ve hesap var.
Evet.
Gözü doymuyor insanın. Hayvanda içgüdü tatmin olduğu anda iş bitti. İnsan öyle değil. Kurgu yapıyor. Dolayısıyla yani insan dediğimiz varlığın mutlaka içgüdünün dışında bir başka kaynaktan bir düzen, bir nizam, bir intizam fikri alması lazım. O zaman dünya yaşanabilir hale geliyor. Bu karşılıklı ilişki, alışveriş meselesine de temas etmek isterim. Modernistler her şeyi sebep-sonuç ilişkisine bağlarlar. Lojik bir dünya inşa etmişlerdi. Bu mantıksal dünya bir yere kadar doğrudur. Ama kader bu mantıksal dünyayı bazı yerlerinde çok feci açığa düşürür. Onlar, modernistler, o kaderin o açığa düşürmelerini eksepsiyonel, istisnai hal olarak görürler. Müslümanlar öyle görmezler. Orada tecelliyat var derler. Müslümanlar da sebep-sonuç ilişkisi üzerindedirler. Sebep ve netice ne oldu? Ama bazı müdahaleler olur o hayata. Cenab-ı Allah'ın tecelliyatı olur. Bazı kullar üzerinden tecelli eder. Derler ki burada ibret var. Dolayısıyla bizim hayata bakışımızı Müslümanlar olarak tabii ki sebep-sonuç ilişkilerini kale alacağız. Zahirde plan öyle. Ama bir de bunun arka planı var. Biz sebep-sonuç kozaliteye esir olmayacağız. Bütün problem orada. Şöyle şöyle yaparsak böyle böyle olur diye bir şey yok. Onun için bizim büyüklerimiz Cenab-ı Allah'a her zaman iltica ederler, her zaman dua ederler ve derlerdi ki ya Rabbi bizi hayırlarla karşılaştır. Tevfikat-ı ilahiyeni bize refik eyle. Cenab-ı Allah'ın yol göstermesi. Sanki el feneriyle yol gösteriyor tevfikat-ı ilahiye.
Hocam hayatın içinde beklenmedik mucizevi anlar dolu. Dün bir hanımefendi anlatıyor.
Tabii sizde örnek çok maşallah.
Ben de örnek çok.
Muhteşem
İnsan
ama.
Yaşanmış örnekler
tabii,
olduğu için.
Tabii.
Anlamlı geldi şimdi burada sırası geldi diye düşündüm. Tam diyor Kabe'de namaza duracağım işte bir köşede. Gönlümden bir geçti. Çok sevdiğim bir hoca hanım var. Yani derslerinden, sohbetlerinden çok istifade ettiğim. Ah o da sık sık gelir buralara. Acaba onu da bir yerlerde görür müyüm diye gönlümden geçirirken diyor. Şöyle bir döndüm hemen arkamda diyor.
Ya.
Hemen arkamda. İnanamadım diyor.
Evet.
Yani şimdi böyle tecelliler
tabii.
Sık sık hayatın içinde oluyor. Yani bir insanı düşünüyoruz karşımıza çıkıyor. Bir insanı murad ediyoruz oluveriyor. Henüz bilimin ihata edemediği bazı şeyler de var.
Evet, evet. Kalbimiz ve kendi varlığımız buna hazır olursa çok daha fazlasını biz fark ederiz. Her an olur da duyargalar kapalı olduğu için o ihsasları, o lütufları, o zaman zaman o ikazları fark etmeyiz. Eğer duyargalar açık olursa, yani hikemi ve irfani nazarla hayata bakarsak, her anında hayatın bize ilahi ikazlar vardır. Kul üzerinden gelir, tabiat üzerinden gelir, kendi içimizden gelir. Ama birçok insanda böyle bakış için gereken altyapı, yani bir gözlük mü diyelim, kulak cihazı mı diyelim, dürbün mü diyelim, olmadığı için fark etmez. Gönül gözü açık bir zat fark eder ve söyler. Bazısı o ikazı alır. Ha der ben bunu da kaçırmışım. Tövbe edeyim şöyle yapayım. Bazısı sen hikaye anlatıyorsun bey baba. Geç bunları der. Buna da şahit olduk hayatta. Böyle oluyor hadise. Bu burada da olur. Frenk memleketlerinde de olur. Onların da fark edenleri var. Fark etmeyenleri var. Cenab-ı Allah her yere, her kuluna bir şeyler yapar, bir şeyler söyler. Beslediği gibi, yedirdiği gibi, içirdiği gibi, akıl verdiği gibi, sağlık verdiği gibi, rızık verdiği gibi bol miktarda. Bilmem kim, büyük milyarderin rızkını kendinden mi biliyorsun? O verdi, imtihan ediyor. Çok zor, imtihan zor.
Tabii.
İmtihan ediyor. Bir anda da alıveriyor sonra. Böyle bakınca diyorsunuz ki ya Rabbi, seni bilmeyen insanların düştüğü hale bak. Seni kale almayan insanların düştüğü hale bak. Ve bu hali biraz evvel de buyurduğunuz fevkalade güzel, bu hali anlatmak dahi kalbimizi karartıyor. Sadece yani kötü bir hal diyoruz, neuzubillah diyoruz. Ben buradan dostlara söyleyeyim, okumasınlar, dinlemesinler, üzerinde düşünmesinler, kalbi kirletir. Tabii. Aman ya Rabbi deyip bir çizgi çizelim, biz kendi işimize bakalım. Ve kendimizi bu lojik cendereden, lojiyi mantığı inkar etmiyorum, o büyük bir nimet ama sınırı var. Batılın düştüğü hadise, ben yaparım olur. Bize küçükken öğrettiler ki Cenab-ı Rabbül Alemin ihmal etmez, imhal eder, mühlet verir. Firavun'a verdiği mühlet gibi mühlet verir. Sonra Firavun'u gark eder, suda batırır, bitirir işini. Mühlet verir. Peygamber yollar, ikaz eder, yapmayın der, etmeyin der vesaire der. İnşallah o ikazlar her an geliyor, ona da itikadım var. İnşallah onları duyan, onları anlayan ve onları itaat eden kullardan olalım diye niyaz ediyorum.
İnşallah, inşallah kıymetli hocam. Şimdi çok enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Benim bir gözlemim de dünyevi iktidara sahip olan bu dünyanın kodamanları diyeceğimiz şahısların utanması gerektiği halde utanmıyorlar. Utanmaması gereken insanlara biz utanç tevdi ediliyor.
Biz onların adına utanıyoruz.
Evet, biz onların adına utanmak zorunda kalıyoruz. Ve hakikaten haya perdesi yırtılırsa, hani bir utanmaz yüz diyor Mehmet Akif şiirinde, insanların yapacağı kötülüğün haddi hesabı olmaz. Kendini bir değerler sistemiyle sınırlamayan insan, sadece varlığını bu dünyadaki varlığıyla mukayyet kılan bir insan ve benden başkası yok, öteki cehennemdir, öteki başkası ateştir, cehennemdir diyen bir insan, kötülüğüne nasıl sınır çizecek?
Çizemezsiniz. Yok. İmkanı olduğu sürece o kötülük yapar. Tabii yine burada isterseniz dini bir açıdan bakalım hadiseye. Şeytan hayatına giriyor. Ve şeytan onu kendi çizgisine çekiyor. Yani diyor ki işte ben bu topraktan, ben ateşten, ben bundan üstünüm. Tabii. Ben buna secde etmem. Bunu kendime secde ettiririm. Nitekim görüyoruz. Satanistler şeytana tapıyorlar. Onu görüyoruz ve şeytan tabii onlara kendi bünyesinde var olan her ne hal ise onlara aynen kisvesini giydiriyor. Süleha ile birlikte bulunan insanlara salihlerin hali tavrı sirayet eder. Şeytanla beraber bulunan insanlara da şeytanın hali tavrı sirayet eder. Şeytan bazı insanlara kendi kisvesini giydirmiştir. Onlar da şeytan tabiatı vardır.
Hocam ne kadar doğru bir şey bu. Yani şu anda yaşadığımız şey de bu. Sanki yani zaten çocuğa zulüm yapan kişi insan olamaz. Yani evet. İnsanlıktan düşmüştür o. Evet. Şeytanın kisvesiyle dolaşan insan, evet. insandır evet. o aslında. Evet. Evet. Şeytanın kisvesi giymiş insanlar.
Giydirir tabii, evet. giydirir. Ve o siz artık şeytanın yeryüzündeki ajanı olursunuz. Onun tavrını, tarzını, halifesi olursunuz. Nevzu billah şeytanın görevlisi olursunuz ki olan odur yani şu anda diye düşünüyorum. Ve tabii bunları bize Cenab-ı Allah'ın göstermesi de bizim için birer ibret ve birer ikazdır. Ey kulum, zaman zaman sen de düşünebilirsin ki bu insanlar da güzel kaideler koymuşlardır. Canım yani tabii ki dini kaideler, benim vaz ettiğim kurallar güzeldir ama ey Müslüman, seküler kurallar da fena değil. Hani onlardan da çok yabana atma gibi bir gafletin neticesi. Bak diyor ne oluyor, gör diyor yani seküler kuralları. Ben kendi o kuralı koyanları çiğnetirim. Yani onlar çiğnerler ve sana da gösteririm diyor yani. Ve biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi yine onların icat ettiği aletlerle gösteririm diyor. Yani adam kendini fahşeder bu şekilde. diye düşünüyorum. Müslümanın yapacağı şey bu işten detaylarından mümkün mertebe uzak kalmak. Kabaca ne olduğunu biliyoruz. O detaylara girdikçe kalbimiz kirlenir. O kiri biz çok zor temizleriz. Hatta temizleyemeyiz. O detaylarda fazla kaybolmayalım. Ama şunu tekrar vurgulamak isterim. İnsanın koyduğu kurallarla dünya hayatı düzenlenemiyor. Allah'ın koyduğu kurallarla dünya hayatı düzenlenir. Ve biz o kuralları baş tacı etmek mecburiyetindeyiz. İnsanın koyduğu kuralları öğreneceğiz, bileceğiz. Hı hı. Çünkü öyle insanlarla da yaşıyoruz yeryüzünde. Ama bileceğiz ki nihai kurallar bizim üzerimizde müteal bir varlığın, bizden çok daha üstün ve bizim yarışamayacağımızı kabul ettiğimiz, mahiyeti bizimle aynı olmayan bir varlığın koyduğu kurallara göre yaşarsak. Bu işte bilimde ve felsefede biraz merak ederek hala bir şeyler okuyorum. Şimdi Kudema bir şey söylüyor, bir filozof geliyor bir şey söylüyor. O filozofun söylediği şey şöyle, düşünüyor ve kendi zamanından önce yaşanmış hadiselere bakarak oradan bir genelleme yapıyor, bir soyutlama yapıyor. O çağda yaşayan insanlara bir şey söylüyor. O çağdan sonra yaşayan insanlara da bir şey söylüyor. Etki alanı var. Aradan bir epey zaman geçiyor. Bir başka adam geliyor. O da düşünüyor. O da bir şey söylüyor. Fakat sonra gelen adam diyor ki, filancı adamdan benim zamanıma kadar 500 sene geçti. İnsanlık farklı tecrübeler yaşadı. Ben bu tecrübelerin de sahibiyim. Benden öncekine göre çok daha zengin bir veri alanı üzerinden konuşuyorum. Pekala, bir başka bir şey söyleyebilirim diyor. Çok mantıklı bir hadise bu yani. Çünkü mahiyetimiz aynı. O da baktı, ben de bakıyorum diyor. Onun da aklı vardı, benim de aklım var diyor. Onun da kalbine bir şeyler diyor doğuyordu, benim de doğuyor diyor. Bu arada bir problem yok. Peki peygamberler ne söylüyorlar? Peygamber diyor ki, ben bana ait bir şey yok diyor. Ben ilahi kaynaktan aldığım vahyi size ya söylüyorum diyor. Mesela bakıyorum ben Kitabullah'ta, ben Allah'ın Resulüyüm diye geliyor bütün peygamberler. Ben Allah'ın elçisiyim. Ondan aldığım size tebliğ ediyorum. Ey Semud kavmi, ey Ad kavmi, ey Eshabul Eyke, ey Firavun. Bunu böyle söylüyorlar. Dolayısıyla kaynak aynı. Ve o kaynak bizim cinsimizden değil. Peygamber bizim cinsimizden. Ve o kaynak, inananlar için söylüyorum, aşkın müteal bir kaynak. Bilgide, hikmette, merhamette, şefkatte, azapta, yaşatmak, öldürmek, şifa vermek, hepsi onun yedi kudretinde. Dolayısıyla o kaynaktan gelen haber bir bütünlük arz ediyor. Çekirdeklerin koyduğu kurallar belli bir zaman ve belli bir mekan için geçerli. Nitekim bitti işte, şimdi gördük. Sekülerite koyduğu bütün kuralları sadece çiğnemekte kalmadı, çöp yaptı. Hani siz bir kural vardır, bu hududu bir adım attınız geçtiğini, böyle değil. Artık kural filan yok, tanımıyor hiçbir şey. Yok oldu. Neticede böyle bir ibret var. Ben bunları bilince, görünce, hiç detaylara girmemeye çalışarak, televizyonu kapatarak, cep telefonundan bakmayarak kendimi muhafaza etmeye çalışıyorum. Ve diyorum ki ya Rabbi, sen bu yaşımda bana bunları gösterdin. Ne büyüksün ve senin koyduğun kurallar ne yüce kurallar ki hala biz bu memlekette ve bu dünyada, bu bölgede elhamdülillah huzurla, güvenle, sükunla, rızıkla, sağlıkla yaşıyoruz. Aksi halde böyle yaşamamız mümkün değil. Biz bunu gördük. Güçlü olan geliyor ve her şeyi yok ediyor. Kendini de bu arada yok ediyor. Onun da farkında değil. Benim gördüğüm bu hadiselerden çıkan netice bu.
Tabii. Kıymetli hocam. Gönlünüze sağlık. Bu haya hissini diriltmemiz lazım,
evet,
toplumda.
Evet.
Çünkü haya hukuktan önce gelen bir ahlak
düzenleyici. Çok, çok önemli.
Yani yapmadan önce.
O beni görüyor.
Evet, o beni görüyor.
O beni görüyor. O bana bu nefesi verdi, bana bu gözü verdi, bu kulağı verdi, bu sağlığı verdi, bu muhabbeti verdi, bu sevme hassası, bu müsamahayı verdi, semahat, cömertlik bu verdi. Benim onun koyduğu kurallara karşı büyük bir saygı, büyük bir hürmet, büyük bir itaatle, riayetle yaklaşmam lazım.
Tabii.
Dememiz gerekiyor. Çoğu kez unutsak bile. Ama ne yapalım ki? Beşeriz böyle, hadise, hayat böyle.
İnsan her şeyi yapmakla değil, her şeyi yapmamakla özgürleşir.
Evet.
Daha doğrusu şöyle düzelteyim. İnsan her şeyi yapmakla değil, bazı şeyleri de yapmamakla özgürleşir.
Çok doğru.
Geçmemesi gereken sınırlar vardır. İncitmemesi gereken yerler, gönüller vardır.
Evet.
Efendim.
Bakmaması gereken yerler vardır fiziki olarak.
Tabii.
İşitmemesi gereken sözler vardır.
Tabii.
Kalbi kirlenmesi.
Evet. Evet. Hatta ortalığa saçmaması gereken zamanları, anları, mahremiyeti vardır.
Mahremiyetleri vardır tabii.
Her şeyi göstermek de özgürlük değildir.
Tabii.
Şimdi sosyal medya çağındayız. Bir iki cümle de oraya değinmiş olalım.
Aman.
Yani bütün anlarımızı, mahremiyetimizi, bakın ne kadar önemli. Bakın yani sapkın insanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz.
Aman yarabbim.
Ben bunu 20 senedir biraz bu alanlarla, bu internet psikolojisiyle de uğraştığım için hep söylüyorum. Aile efradınızın resimlerini sakın ha bu sosyal medya mecralarında paylaşmayın. Evet. Küçük çocukların asla Allah paylaşmayın. Allah. Efendim kendinize ait özel anları kendinize saklayın. Yediğinizi içtiğinizi kendinize saklayın. Ya. Çünkü bunun o melun ellerde nasıl kötüye kullanılacağını bilemezsiniz.
Evet, evet.
Bu da aslında insanlar için bir öğüt oldu. Yani bu musibet düşünebilen insanlar için de
evet,
bir öğüt
evet.
oldu diyebiliriz kıymetli
Nereye
hocam.
Kadar gittiği bu kötülüğün görüldü
evet.
Allah muhafaza etsin
evet.
hepimizi.
Amin.
Onları da muhafaza etsin. Oradaki insanları da. Çünkü onlar da insan. Onlar da görüyorlar. Fark etmeseler bile bu büyük bir tahribat.
Tabii.
İnşallah burada kalsın bu iş yani.
İnşallah. Kıymetli hocam gönlünüze bereket. Sağ olun.
Lütfen.
Değerli dinleyenler, Bir Gönül Sadası'nın daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.